Ayrım 7.
Sayfa 73. Henüz bilmedikleri çok şey var. Örneğin bir kadının içine girerken diz çöktüğümüz için kilisede diz çöküyoruz. Ya da sünnet asma budamaktan çıkmış, budanmayan asma yaprağa gider, meyve vermez. Dayanacağım hiçbir felsefi dizge yoktu. Hatta da Capo'nunki kadar. Kapodistria evrenin doğasını nasıl açıklardı anımsıyor musun? Dünya biyolojik bir olgudur. Ancak tek tek her erkek bütün kadınlarla, her kadın da bütün erkeklerle yattığı gün sona erecek. Kuşkusuz zaman alacak bu. Bu arada üzümleri var gücümüzle çiğneyerek doğanın güçlerinin yol almasına yardımcı olmaktan başka yapılacak bir şey yok. Öbür dünya yaşamına gelince, bu doymuşluktan başka ne olabilir? Cennette gölge oyunu, belleğin ekranından geçip giden, hiç arzu uyandırmayan, uyandırmak istemeyen güzel hanımlar. Sonunda artık her ikisi de duruldu. Sabır. Avanti. Evet, burada uzanır. Kamış sandalyenin gıcırtısını, sokaktan gelen sesleri dinlerken bol bol düşünürdüm. Sakin ve dikkatli. Dostlarım çok iyi insanlardı. Beni armağanlarla yoklamaya geliyorlardı. Böylece giderek sonsuz bir yavaşlıkla su yüzeyine doğru yüzmeye başladım. Kendi kendime, hayat her şeyin efendisidir. Aklın doğasına aykırı biçimde yaşamaktayız. Gerçek öğretmen dayanma gücüdür, dedim. Bir şey öğrenmiştim ama bana ne pahalıya patladı. Aşkımı içtenlikle engelleme gücünü gösterebilmiş olsaydım, Kabala'nın görüşüne daha iyi hizmet etmiş olurdum. Sana bir aykırılık gibi mi geliyor? Belki de. Aşkımın düşüncemi, düşünsel sakınımlarının aşkımı zehirlemesine izin vereceğime, ama iyileşmiş olmama, bir kez daha dünyaya dönmeme hazır olmama karşın sanki yeryüzünde her şey yok olmuş gibi görünüyordu. Hala bazen bağırarak uyanıyorum. Sonsuza dek yitirdim onu. Gerçek aşıklar aşkları için yaşarlar. Kasırga sesine benzer bir hıçkırık çıkardı. Çekmeceden bir mendil almak için çarşafların arasından sürünerek çıktı. Uzun, yünlü gecelik entarisiyle çok komik görünüyordu. Aynaya bakarak, belki de yanılsamaların en güzeli, en acıklısı davranışlarımızın dünyadaki iyilik ve kötülüğün niceliğini artıracağı ya da eksilteceği inancımızdır, dedi. Başını sıkıntıyla salladıktan sonra yatağına döndü, arkasına yastık koydu. Şu şişko hayvan, pederpol de tutmuş kabul etmekten söz ediyor, diye ekledi. Dünyayı kabul etmek için iyilik ve kötülüğün sınırlarının ölçüsüz derecede geniş olduğunu anlamak gerekir. Dünyanın gerçekten içinde yaşamak, şu sonlu insan anlayışının yasaklanmamış en son sınırlarına kadar onu araştırıp öğrenmek, onu kabul edebilmek için bunlar gerekir. Ama öylesine zor bir iş ki, insan geçen zamanla yan yana şuraya uzanıp acaba nasıl oluyor diye düşünüyor. Kum saatinin içinde akan her türlü zamanı, anımsanmayacak kadar eski zaman, şimdi, unutulmuş zaman, ozanın zamanı, filozofun, gebe kadının, takvim, hatta vakit nakittir bile bu tablonun içine giriyor. Sonra Freudçular için paranın dışkı demek olduğunu düşünürken zamanın da öyle olması gerektiğini anlarsın. Darli, tam zamanında geldin. Çünkü yarın dostlarım bana eski saygınlığımı kazandırmak istiyorlar. Clea'dan çıkmış çok duygulandırıcı bir düşünceydi. Yaptığım bütün hatalardan sonra insan içine yeniden çıkmak zorunda kalma ayıbı bana çok ağır geliyor. Herkesin yüzüne nasıl bakacağım? Sorun bu. Ancak böyle zamanlarda dostunu düşmanından ayırabiliyor insan. Beni giyinik, ellerimdeki sargılar daha az göze çarpacak biçimde sarılmış görmek üzere yarın buraya birkaçı gelecek. Kuşkusuz kara gözlükler takacağım. Montoliv, Amaril, Pombal ve Clea. İkisi bir yanımda, ikisi öteki yanımda. Fuat Caddesi'nin bir başından bir başına böyle yürüyüp, Pastoroidin önündeki kaldırımda herkesin gözü önünde uzunca bir süre oturup kahve içeceğiz. Montoliv, Muhammed Ali'deki en büyük yemek masasını ayırtmış. Benim ölümden kurtuluşumu kutlamak için 20 kişilik bir öğle yemeği vermek istiyor. Olağanüstü güzel bir dayanışma hareketi. Hain ağızları susturacağından, alayları önleyeceğinden hiç kuşkum yok. Akşam için Servoniler yemeğe çağırdılar. Böylesine mutlu yardımlar sayesinde zamanla kendimin ve hastalarımın sarsılan güvenini kazanabileceğim kanısındayım. Çok ince insanlar. Bu kentin geleneğinden gelen bir şey bu, öyle değil mi? Sevmek için olmasa bile yeniden gülümsemek için yaşayabilirim. Yalnızca Pierre Babz'ın muhabbetle bakacağı kas katı, parlak bir gülümseme, bir ustanın el emeğini, göz nuruna besleyeceği muhabbetle. Beyaz boks eldivenlerini ringe çıkan bir şampiyon gibi kaldırıp düşsel bir kalabalığı selamladı. Sonra yeniden yastıkların üzerine kendini bırakıp yumuşak bir kederle bana baktı. "Clea nereye gitti?" diye sordum. "Hiçbir yere. Dün öğleden sonra buradaydı. Seni soruyordu." "Nesin bir yere gittiğini söyledi. Belki de öğleden sonrası için Kahire'ye gitmiştir. Sen neredeydin?" "Geceyi Karmav'ı Girk'te geçirdim." Uzun bir sessizlik oldu. Birbirimizi süzüyorduk. Kafasında sorular vardı kuşkusuz. Ama kabalık edip beni üzmek istemiyordu. Benim açımdansa ona açıklayabileceğimi sandığım az şey vardı. Elime bir elma alıp ısırdım. Uzun bir sessizlikten sonra "Yazma işlerin ne oldu?" diye sordu. "Durdu. Şimdilik tıkandı gibi görünüyor. Sanat için gerekli yanılsamaları gerçekle pek bağdaştıramıyorum. Ek yeri görünüyor. Hani iyi tutmamış dikiş gibi. Kram'da bunu düşünüyordum. Justin'le yeniden karşılaştığım zaman. Sana gönderdiğim el yazmasındaki olgusal yanlışlıklara karşın portrenin tuhaf bir şiirsel doğruluğu olduğunu, istersen psikografiksel diyelim. Ama bir sanatçı parçaları birbirine lehimleyemezse öyle ya da böyle amacına ulaşamıyor. Yanlış yoldayım. Nedenini anlamıyorum. Aslında bu bulgu seni umutsuzluğa sürüklemekten çok yüreklendirmeli. Yani doğrunun değişebilirliği. Her olgunun hepsi de geçerli binlerce güdülemesi olabilir. Her olgunun bin yüzü. Olguyla pek az ilgisi olan sayısız doğrular. Senin görevin onları yakalayıncaya kadar peşlerini bırakmamak. Zamanın her anında çeşitlilik elinin altında bekliyor. Baksana Darli, bu seni heyecanlandırmalı. Yazdıklarına bir gebe kadın şişkinliği verebilir. Tam tersine, yanılttı beni. Hiç değilse şimdilik. Kişilerimin çoğunu bana sağlayan gerçek İskenderiye'ye döndüğüme göre daha fazla yazmak gereğini duymuyorum. Ya da sanatın arkasında pusuya yattığını gördüğüm ölçütlere tam olarak uymayan bir yazmanın. Pursever'den ne yazmıştı anımsarsın? Roman, insanın bütün duyarlılığıyla giriştiği bir kehanet olmalı. Yoksa bir papaz evinin çimenliğinde oynayan kroke oyununun titizce yazıya geçirilmesi değil. Evet, gerçekten de öyle. Ama şimdi örneklerimle karşı karşıyayım. Onları bozduğum için utanıyorum. Bir kez daha yazarsam başka açıdan yazarım. Ama hala sizlerle ilgili bilmediğim, belki hiçbir zaman bilemeyeceğim bir yığın şey var. Örneğin Kapodistria, onu nereye oturtacağım? Yaşadığını bilir gibi konuşuyorsun. Mnemjian anlattı. Evet, pek de karışık bir giz değil. Nesim için çalışıyordu. Ciddi bir yanlışlık yaparak kendini tehlikeye soktu. Ortadan yok olması gerekiyordu. Para bakımından iflas ettiği bir zamana rastlaması çok uygun düştü. Sigorta parası çok gerekliydi. Nesim oyunu düzenledi, ben de ceset işini ayarladım. Biliyorsun bizim elimizde çok sayıda türlü türlü ceset vardır. Yoksullar. Ölüsünü bağışlayan ya da belli bir fiyata önceden satan. Tıp okulları için gereklidir. Oldukça taze, özel bir ceset bulmak zor olmadı. Birinde sana bunu dolaylı olarak söylemeye çalıştım ama sen benim ne demek istediğimi anlamadın. Her neyse, hiç aksaklık olmadı. Da Capo şu anda Martello Kulesi'nde yaşıyor. Zamanının yarısını büyü öğrenmeye, yarısını da Nesim'in hiç bilmediğim bir takım tasarıları üzerinde çalışmaya ayırmış. Gerçekten de Nesim'i çok seyrek görüyorum. Rustin'i ise hiç. Polisten özel izin alarak konuk kabul edebilirler. Ama Karma hiç kimseyi çağırmıyorlar. Justin arada bir insanlara telefon edip onlarla biraz çene çalıyor, hepsi bu. Senin ayrıcalığın var Darli. Senin için izin kağıdı almış olmalılar. Ama seni böyle neşeli, üzüntüsüz görmek rahatlattı beni. Bir yerde ileriye bir adım attın, öyle değil mi? Bilmiyorum. Daha az endişeliyim. Ama bu kez mutlu olacaksın, bunu seziyorum. Çok şey değişti. Ama değişmeyen şeyler de çok. Montoliv bir sansür görevi için seni önerdiğini söylüyor. Sağını solunu görecek kadar vaktin oluncaya kadar belki Pombal'le birlikte oturacakmışsın. Al sana bir giz daha. Montoliv'i pek tanımıyorum bile. Neden böyle birden benim koruyucum kesildi? Bilmem. Belki de Liza yüzünden. Pursevardi'nin kız kardeşi mi? Birkaç haftalığına yazlık konuta geldiler. Bana kalırsa ondan pek yakında haber alırsın. İkisinden de. Kapı çalındı. Evi derleyip toplamak için içeri bir hizmetçi girdi. Baltazar arkasına dayanıp buyruklarını verdi. Ben izin istemek üzere ayağa kalktım. Bir türlü çözemediğim bir sorun var diye konuştu. Acaba saçlarımı olduğu gibi mi bırakayım? Boyamadığım zaman 270 yaşında falan gösteriyorum. Ama galiba geçirdiğim deneylerden ders almış olmanın gururuyla ölümden dönüşümü simgelemesi için olduğu gibi bırakmak daha yerinde mi olacak? Ha, ne dersin? Evet, bırakacağım. Galiba kesin kararımı verdim, bırakacağım. Yazı tura at, belki de atarım. Bu akşam 3-5 saatliğine yataktan kalkıp yürüme çalışması yapmalıyım. Yürümeye yürümeye insan nasıl da güçten düşüyor anlatamam. 2 hafta yattıktan sonra bacaklarında hiç güç kalmıyor. Yarın düşmemeliyim, yoksa insanlar gene sarhoş olduğumu sanırlar. Clea'yı bulmalısın. Atölyesine gider bakarım, çalışıyordur belki de. Döndüğüne sevindim. Tuhaf ama ben de. Gizliliksiz sokağın parlak renkli dağınık yaşamında kendimi öbür dünyadan kenti ziyarete gelmiş, kentin çok eski bir sakini gibi duyumsamamak güçtü. Clea'yı nerede bulacaktım? Evde yoktu. Oysa mektup kutusu boştu. Demek ki postaya bakmış, mektuplarını almış, hem bir kafe krem için hem de okuyabileceği bir yere gitmiş. Eski alışkanlık. Atölyede de kimse yoktu. Tanıdığım kahveleri tek tek dolaşıp onun izini yakalamaya çalışmak ruh durumuma çok uygun düşüyordu. Bu yüzden gevşek adımlarla Fuat Caddesi'nden aşağı, Bodrot'a, Kafe Zoltan'a, Şokin'e doğru yürümeye başladım. Ama izine rastlayamadım. Şokin'de beni nasılsa tanıyan yaşlı bir garson vardı. Sabahleyin Clea'yı erken bir saatte resim dosyasıyla Fuat Caddesi'nde yürürken görmüş. Dolaşmayı sürdürdüm. Vitrinlere, elden düşme kitap tezgahlarına baka baka sonunda deniz kıyısındaki Select'e geldim. Ama orada da yoktu. Yeniden eve döndüm ve bir pusula buldum. Benimle ancak akşam üzeri ilişki kurabileceğini, beni buradan telefonla arayacağını yazıyordu. Can sıkıcıydı durum. Çünkü günün büyük bir bölümünü yalnız geçirecektim. Ama aynı zamanda iyi de oldu. Mnemjia'nın yeni döşenmiş dükkanını ziyaret edip saç tıraşı olma, sakalımı firavunlar sonrası usulünce düzelttirme olanağı buldum. Fursever'den buna doğal sodyum karbonat banyosu derdi. Ayrıca eşyalarımı bavuldan çıkartacak zaman da buldum. Ama birbirimizle rastgele karşılaştık, sözleştiğimiz gibi değil. Kırtasiye almak için dışarı çıkmış, daha kestirme olduğu için Babel Fedan denen küçük alandan geçiyordum. Bir an için yüreğim alabora oldu. Çünkü bir zamanlar, o ilk gün, Melisa'nın çenesini avuçlarına dayamış, yüzünde çarpık, düşünceli bir gülümsemeyle çay fincanına bakarak oturmakta olduğu yerde oturuyordu. Bir zamanlar Melisa'yı bulduğum aynı yer ve aynı saat. Alana girip onunla konuşma yürekliliğini göstermede çektiğim aynı güçlük. Bunca zaman sonra sanki bir ömür boyu kilitli, sürgülü kalmış bir kapıyı açar gibi o unutulmuş davranışı bir kez daha yinelemek bana tuhaf bir gerçek dışılık duygusu verdi. Ama Lamy Jimmy yok. Clea'ydı, Melissa değil. Sarı saçlı başı çocukça bir dikkatle kahve fincanının üstüne eğilmişti. Tam kahvenin telvesini 3 kez çalkalayıp tabağa dökmek üzereydi. Çok alışılmış bir hareket. Kururken alacağı biçimleri inceleyecekti. Falcılar onlara bakarak geleceği okurlar. Hiç değişmemişsin demek ki. Hala fal bakıyorsun. Darli, bir sevinç çığlığı atarak ayağa kalktı. Coşkuyla kucaklaştık. Tuhaf bir iç sarsıntısıyla, hemen hemen yeni bir şey tanıma duygusuyla, gülen sıcak ağzını ağzımın üzerinde, ellerini omuzlarımda duyumsadım. Sanki bir pencere kırılmış, çoktandır kapalı duran bir odaya taze hava dolmuş gibi oldu. Uzun süre böyle gülerek sarmaş dolaş kaldık. Beni şaşırttın. Tam ben de seni bulmak için eve gitmek üzereydim. Bütün gün deli danalar gibi dolaştırdın beni. Yapılacak işlerim vardı. Ama darli, ne kadar da değişmişsin. Artık kambur durmuyorsun. Sonra gözlüklerin hanidir kırık, kazayla kırdım. Gerçekten de gerekmediğini o zaman anladım. Senin adına sevindim. Aferin. Söyle bakalım, kırışıklıklarıma dikkat ettin mi? Galiba biraz biraz başladılar. Çok değiştiğim söylenebilir mi? Anımsadığım kadarıyla eskiden olduğundan daha güzeldi. Daha ince, yeni ve kaygı verici bir olgunluk yansıtan çok ustalıklı bir takım el kol hareketleri, yüz anlatımları. Gülüşün değişmiş. Öyle mi? Evet, daha derin, daha ahenkli. Ama seni pohpohlamanın gereği yok. Bülbül gülüşü. Gülseler böyle gülerler. Beni utandırma, çünkü seninle birlikte gülmeyi öyle çok istiyorum ki karga gaklamasına dönüşür yoksa. Clea, neden beni karşılamaya gelmedin limana? Bir an burnunu buruşturdu. Elini kolumun üzerine koyarak başını bir kez daha hızla kuruyan kumullar gibi kıvrımlar, halkalar oluşturan kahve telvesine eğdi. Yalvarır gibi, bana bir sigara yak, dedi. Son anda gerisin geri kaçtığını söyledi Nesim. Evet, öyle yaptım sevgili dostum. Neden? Birden uygun olmayabileceğini düşündüm. Şu ya da bu biçimde bir karışıklığa yol açabilirdi. Görülmesi gereken eski hesaplarınız vardı. Ödenmesi gereken eski borçlar. Arayıp bulmanız gereken yeni ilişki biçimleri. Elimden bir şey gelmeyeceğini düşündüm. Sen önce Justin'e görünmeliydin. Neden bilmem. Aslında biliyorum. Yörüngenin gerçekten değişeceğine inancım yoktu. Senin kendinin ne oranda değiştiğini, değişmediğini bilmiyordum. Yazışma işini hiç beceremiyorsun. Ruh durumun konusunda bir yargıya varma olanağım olmadı. Hanidir yazmadın, öyle değil mi? Sonra çocuk falan filan. Hepsinden önemlisi de insan bazen eski bir plak gibi takılıp kalıyor. Bir çizginin dışına çıkamıyor. Justin konusunda senin de durumun böyle olabilirdi. Bu yüzden araya girmek bana düşmezdi. Madem ki benimle de... Anlıyor musun? Sana soluk alacak zaman bırakmalıydım. Ya eski bir plak gibi takılıp kaldıysam? Hayır, böyle bir şey olmamış. Nereden biliyorsun? Yüzünden Darli, bir bakışta anladım. Nasıl anlatacağımı pek bilmiyorum. Bilmen gerekmez. Sesi sevinçle yukarıya kıvrıldı. Parlak gözleri gülümsedi. Birbirimizden öylesine büsbütün farklı isteklerimiz var ki. Unutmakta özgürüz. Siz erkekler dünyanın en garip yaratıklarısınız. Dinle, birlikte geçireceğimiz bu ilk günü tam bir tablo, bir hece bilmecesi gibi hazırladım. Gel önce içimizden birinin kavuştuğu acayip ölümsüzlüğü gör. Kendini bana bırakır mısın lütfen? Çoktandır drogamanlık, tercümanlık etme fırsatı bekliyordum. Yo, hayır. Hangi konuda olduğunu söylemeyeceğim. Dur şu kahvenin parasını ödeyeyim. Kahve falını neler söylüyor? Hesapta olmayan karşılaşmalar. Bence uyduruyorsun. Kapalı bir öğle sonuydu. Akşam karanlığı erkenden bastırmıştı. Gün batımının morları, deniz kıyısı boyunca uzanan sokakların görüngesini daha şimdiden bozmaya başlamışlardı. Ramleh istasyonunun yanındaki taksi kuyruğunda umutsuz umutsuz dikilen eski bir faytona bindik. Yüzü yara izleriyle silme kaplı yaşlı arabacı umutlanarak bir aşk arabacısı mı yoksa normal bir araba mı istediğimi sordu. Daha ucuz olacağı için arabanın ikinci türünü seçti Clea kikirdeyerek. Ya doğrunun oğlu, dedi. Hangi kadın evde güp güzel, bedava yatağa dururken el alemin şehvet düşkünü kocasını böyle bir şeyin içine sürükler? Yaşlı adam soylu bir boyun eğişle, Bismillahirrahmanirrahim, dedi. Böylece faytonun uçuşan tenteleriyle birlikte Esplanade'nin beyaz eğrisi boyunca yola koyulduk. Sağımızda boş bir ufka doğru uzayıp giden sessiz deniz. Bir zamanlar yaşlı korsanı Tadvik sokağındaki sefil odasında ziyaret etmek için buradan çok geçmiştik. Clea, nereye gidiyoruz Tanrı aşkına? Bekle görürsün. Onu görür gibiydim, yaşlı adamı. Bir an acaba sefil hayaleti hala o iç karartıcı odalarda yeşil papağana ıslık çalarak ve Taises Vous Petit Baboini, susunuz küçük şebeğim, ezberi okuyarak dolaşıyor mudur diye merak ettim. Sola sapıp Arap mahallesinin dumanları tüten karınca yuvasına, yakılan çöp yığınlarının dumanlarına boğulmuş ya da kızaran etlerin, taze ekmeklerin fırından buram buram yayılan güzel kokusuyla dolup taşan sokaklara girerken Clea'nın kolunun kolumu sıkıştırdığını duyumsadım. Çok iyi tanıdığım sokaktan aşağı faytonla inerken, "Beni neden Scobie'nin evine götürüyorsun?" diye sordum. Dudaklarını kulağıma yaklaştırıp, "Sabırlı ol, göreceksin." derken gözleri afacan bir sevinçle parıldadı. Ev hep aynı, eski evdi. Geçmişte sık sık yaptığımız gibi karanlık kemerli geçitten içeriye girdik. Gittikçe koyulaşan yarı karanlıkta solmuş bir fotoğrafı andırıyordu küçük avlu. Sonra çok genişlemiş olduğunu da görebiliyordum. Komşu evlerin destek duvarları yıkılmış ya da kendiliğinden çökmüş ve avlunun alanı 20 metrekare kadar genişlemişti. Karma karışık çöplerle dolu, dökük saçık, cinlerin top oynadığı kırmızı topraklı bir yerdi. Bir köşede bir türbe vardı. Daha önce gözüme iliştiğini anımsamıyordum. Çevresi yeni yüksek demir parmaklıklarla çevriliydi. Beyaz bir kubbe, kuru bir ağaçla çalım satıyordu. İkisi de birbirinden solgun. Mısır'ı süsleyen sayısız makamlardan biri olduğunu anladım. Bir keşişin ya da mübarek bir kişinin ölümünden sonra kutsallaştırılan, müminlerin onardıkları, dua etmeye, adaklar adayarak dilekte bulunmaya geldikleri yerler. Bu küçük türbecik de ötekilere benziyordu. Pis ve ıssız, sanki varlığı yüzyıllardır görmezliğe gelinmiş, unutulmuş gibi. Durup çevreme baktım. Clea'nın "Ya Abdül!" diye seslendiğini duydum. Sesinde belli etmemeye çalıştığı bir neşe vardı. Ama nedenini dünyada bilemezdim. Gölgelerin içinden bir adam bize doğru geldi. Gözlerini kısmış bakarak. "Neredeyse hiç görmüyor. Seni tanıyacağından bile kuşkuluyum." Bunca giz karşısında belli belirsiz sinirlenerek "Kim bu Tanrı aşkına?" dedim. Kısaca "Scobie'nin Abdül'ü" diye fısıldayıp "Abdül, El Scobie'un makamının anahtarı var mı sende?" demek için başını öteki tarafa çevirdi. Göğsünün üzerinde bir takım özenli el hareketleri yaparak tanışıklığını gösteren bir selam verdi adam. Kalın bir sesle "Hemen ya hanımefendi" diyerek bir deste uzun anahtar çıkardı. Kutsal yerlerin girişlerinde dolanan cinleri kaçırmak için bütün türü bebekçilerinin yaptığı gibi anahtarları şakırdattı. Büyük bir şaşkınlıkla "Abdül mü?" diye haykırdım. "Ama o gencecik bir oğlandı." Bu çatlak sesiyle 100 yaşında bir ihtiyarın iki büklüm yürüyüşüyle bu çarpık, kambur insan gövdesini tanımanın olanağı yoktu. Clea, "Yürü," dedi. "Sonra açıklarım. Sen şimdi gel de türbeye bak." Hala hiçbir şey anlamadan bekçinin peşine takıldım. Cinleri korkutup kaçırmak için anahtarları iyice sallayıp şakırdattıktan sonra küflü kapıyı açıp içeriye yürüdü. Küçük, havasız türbenin içinde boğucu bir sıcaklık vardı. Bir duvar oyuğunda yanan tek bir yağ kandili içeriye soluk, titrek, sarı bir ışık yayıyordu. Tam ortada Aziz'in mezarı olduğunu sandığım şey uzanıyordu. İnce ince altın sırma işlemeli yeşil bir örtü seriliydi üzerinde. Bakmam için saygıyla çekti örtüyü Abdül. Altından öylesine şaşırtıcı bir şey çıktı ki elimde olmadan bir hayret çığlığı attım. Çinko kaplı bir demir banyo küvetiydi. Bir bacağının üzerinde kabartma olarak şu sözcükler yazılıydı. Küçük küvet, Krabbe, Luton. İçine temiz kum doldurulmuş, dört çirkin timsah bacağı cinlere karşı geleneksel mavi renge boyanmıştı. Böyle bir ortamda karşıma saygı nesnesi olarak çıka çıka bunun çıkması çok şaşırtıcıydı. Bu nesnenin bekçisi bambaşka, hiç tanımadığım bir insan olup çıkmış Abdül'ün küçük beyaz püskülleri andıran ve duvarın bir köşesinden sarkan adaklara dokunarak El Scobie'un adına göreneksel dualar mırıldandığını duymak hem eğlendirici hem de can sıkıcı. Adak dediğim hiç kuşkusuz, kadın iç çamaşırlarından yırtılmış, kısırlığı iyi edeceğine, gebe kalmayı sağlayacağına inanılan bir azize sunulmuş kumaş parçalarıydı. Hay kör şeytan! Çocuksuzlara doğurganlık bağışlaması için başvurulan şey şu bizim Scobie'nin banyo küvetiydi. Bez parçalarının sayısına bakılırsa başarılıydı da. Kırık dökük Arap camla "El Scobie mübarek bir adam mıydı?" dedim. Başına eski püskü bir şal sarmış bu yorgun çarpık insanlık çıkını başıyla onayladıktan sonra çatlak sesiyle "Suriye'nin çok uzun bir köşesinden geldi. Burada Hakk'ın rahmetine kavuştu. Adı doğruların yolunu aydınlatır. Onun yolu iyiliğin yoludur," dedi.